Ayrım 29. Neo Türkiye'nin pan zehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 283. AKP birinci parti çıkmasına rağmen parlamentoda azınlığa düşmüştü. HDP'nin %13 oy aldığı seçim sonucunda hiçbir parti tek başına iktidar olabilmek için gerekli olan 276 milletvekili sayısına ulaşamadı. Tablo şöyleydi. AKP %40.8 oy ile ve 258 milletvekili, CHP %24.9 ile 132 milletvekili, MHP %16.2 ile 80 milletvekili, HDP de %13.1 ile 80 milletvekiline sahipti. CHP ve MHP, HDP desteğiyle koalisyon kursa AKP iktidardan düşüyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli koalisyon için olabilecek tüm formüllere hayır dedi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun gel sen başbakan ol çağrısını sert bir şekilde reddetti. AKP'li Türkiye tarihinin en kritik günleri yaşanıyordu. AKP'nin kuruluşundan sonra Erdoğan'a meclis yolunu açan Deniz Baykal bir kez daha sahneye çıktı. Tayyip Erdoğan ile sarayda bir araya geldi. Sanki bir şeyler tekerrür ediyordu. Anadolu solu ile ılımlı İslam bir kez daha pazarlıklar içinde yer alıyordu. Deniz Baykal CHP'nin meclis başkan adayı oldu. AKP İsmet Yılmaz'ı aday gösterdi. İktidarı kağıt üstüne kaybeden AKP meclis başkanlığını MHP'nin geçersiz oy vermesiyle kazandı. Tayyip Erdoğan hükümet kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na verdi. Davutoğlu istikşafi görüşme yani bir anlamda nabız yoklaması sayılacak görüşmelere başladı ama sonuç olumlu olmadı. Koalisyon bir türlü kurulamıyordu. Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'ndan sonra hükümet kurma görevini Kemal Kılıçdaroğlu'na vermesi gerekiyordu. Ama Tayyip Erdoğan bunu yapmadı. Davutoğlu'nun CHP ile koalisyon kurma hamlelerini de reddetti. Türkiye artık yeni bir seçime doğru gidiyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bu dönemde en çok eleştiri, hakkı olan hükümet kurma görevi için yeterli mücadeleyi vermediği şeklinde oldu. En çok konuşulan ise Erdoğan'ın hükümet kurma görevi vermediği, bir tüm CHP'lilerin sarayın kapısına çağrılmamasıydı. Erdoğan yetkiyi verene kadar saray önünde beklenmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı çoktu. Bu olsaydı ne olurdu? Çok tartışmalı bir durum. Adalet yürüyüşü gibi hükümet kurma yürüyüşü yapılsaydı, bugün Türkiye'de çok şey farklı olurdu diyenlerin sayısı da çok fazla. Bu dönem için CHP sandıkta kazanıp masada kaybetti. Sonra Türkiye kaybetti yorumu da yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkmayı Türkiye'nin iç savaşına yol açabilecek bir tehlike görüyor. Tayyip Erdoğan iktidarını korumak için her şeyi göze alacak bir siyasetçi. O koltuk için yapamayacağı şey yok. Durum bu olunca ve AKP'nin sokak tehditleri arttıkça Kılıçdaroğlu daha defansif bir muhalefet yapmayı tercih etti. Tek istisnası adalet yürüyüşü oldu. O da Edirne'ye kadar gidelim, cezaevi önünde Enis Berberoğlu çıkana kadar bekleyelim tekliflerine rağmen İstanbul'da bir mitingle sona erdirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı ile yürüttüğü, hatta bu ittifaka Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da katacak bir strateji izlemesini konuşacağız. Ama önce Türkiye'nin en kanlı dönemi olan 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar Türkiye'de neler olduğunu görelim. 17 Temmuz 2015'te Erdoğan, AKP ve HDP'lilerin katılımıyla açıklanan 10 maddelik Dolmabahçe mutabakatını tanımadığını açıkladı. Erdoğan, Dolmabahçe mutabakatından haberi olmadığını da söyledi. Bülent Arınç ise oturma düzeni dahil her şeyin Erdoğan'ın bilgisinde olduğunu açıkladı. 20 Temmuz'da Suruç'ta IŞİD tarafından canlı bomba saldırısı düzenlendi, 34 kişi yaşamını yitirdi. 22 Temmuz'da Ceylanpınar'da görevli iki polis başlarından vurularak öldürüldü. PKK eylemi önce üstlendi, daha sonra ilgisi olmadığını açıkladı. Bu cinayette çözüm süreci de bitti. 4 Ağustos'ta HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, PKK silah bırakmalı, hükümet operasyonlara son vermeli açıklaması yaptı. ama çağrıları sonuç vermedi. Demirtaş ve HDP PKK'ya açıkça tavır almamakla suçlandı. 10 Ağustos'ta Demokratik Bölgeler Partisi'nin DBP'de içinde olduğu Şırnak Halk Meclisi öz yönetim ilan etti. 11 Ağustos'ta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamayı kimler yapıyorsa ağır bir bedel öderler dedi. KCK'da 12 Ağustos'ta Kürtlerin yoğunlukta olduğu il ve ilçelerde demokratik özerklik ilan ettiğini açıkladı. Kısa süre içinde 4 il ve 15 ilçede öz yönetim ilan edildi. 20 Ağustos'ta Lice'de 4 şehit gelmesinden bir gün sonra Siirt'te yola döşenen patlayıcılar, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı, 8 asker şehit oldu. 22 Ağustos'ta Yüzbaşı Ali Alkan Şırnak'ta karakola düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehidin ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan hükümetin savaş politikasına isyan etti. 5 Eylül'de Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20'ye yakın sivil çatışmalarda öldü. 6 Eylül'de Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 asker şehit oldu. 7 Eylül'de Iğdır'daki PKK saldırısında 13 polis hayatını kaybetti. 10 Ekim'de Ankara'da barış mitingine IŞİD 2 canlı bombayla saldırdı. Ankara Garı önündeki bu saldırıda 102 kişi yaşamını yitirdi. 20 Ekim'de Ahmet Davutoğlu, AK Parti giderse beyaz toroslar gelir dedi. 1 Kasım'da seçimler yeniden yapıldı. AKP %49 oy ile 317 milletvekili çıkararak tek başına iktidar oldu. HDP barajı çok az bir oy ile aştı ve %10.7 aldı. MHP de oy kaybederek %11'e düştü. CHP'nin oyları ise %25'e çıktı. Aslında 7 Haziran seçimleri Türkiye'nin dengesiydi. Erdoğan ve Bahçeli tarafından yapılan müdahaleyle Türkiye'nin seyri de dengesi de bozuldu. 7 Haziran 1 Kasım arası Türkiye tarihinin en kanlı dönemi oldu. 146 gün içinde toplam 862 insan hayatını kaybetti. Bunun 167'si güvenlik güçleriydi. Türkiye kanıyor ve şehirlerden, evlerden gözyaşı yükseliyordu. Ama Tayyip Erdoğan bir kez daha ülke yönetimini ele geçiriyordu. CHP içinde 7 Haziran tartışması çok fazla yapılamadı. Bazı isimler seçimlerde liste dışı kaldı. Mesela Atatürkçü kimliği çok keskin olan Hüsnü Bozkurt gibi isimler milletvekili yapılmadı. Ya da Anadolu solculuğu gölgesindeki muhafazakarlaşmaya karşı çıkanlar parti yönetiminden uzaklaştırıldı. O dönem dışlanan isimler bugün de aynı şeyi söylüyor. 7 Haziran'da saray kapısında hükümet kurma görevi verilene kadar bekleseydik Türkiye çok farklı olacaktı. 7 Haziran pasifizmi RTE AKP iktidarına can suyu oldu. Erdoğan'a başkanlık yolunu dolayısıyla parlamenter rejimi yıkan başkanlık sistemi bu yüzden kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimler ise Ekmelettin İhsanoğlu ile başlayan sürecin İstanbul-Ankara belediye başkanlıklarını kazandırdığını söylüyor. Tayyip Erdoğan yönetiminin Millet İttifakı sayesinde büyük yara aldığını ve Erdoğan-AKP iktidarının sonunu da bu ittifakın getireceğine inanıyorlar. Görünen o ki Anadolu solculuğu Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürece devam edecek. Tayyip Erdoğan'a başkanlık yolu 7 Haziran seçim sonuçlarına yapılan müdahale ile açıldı demiştim. O yolun sonunda en kritik seçimlerden biri 2018'deki 24 Haziran seçimleri oldu. Önce adı başkanlık sistemi olan, sonra gelen tepkiler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yapılan seçimlerde CHP'nin adayı kim olacaktı? Günlerce süren tartışma ve pazarlıklardan sonra Muharrem İnce aday yapıldı. Aslında Muharrem İnce Anadolu solculuğu stratejisi dışında sayılabilecek bir isimdi. Neden böyle oldu diye sorduğumda CHP'nin etkin isimleri seçimin kazanma ihtimali az görülüyordu ve Muharrem derdi de bitsin amacıyla aday yapıldı diye söylediler. Muharrem İnce'nin adaylığını Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya" sözleriyle ilan etti. Sonun başlangıcı da bu sözler oldu. Muharrem İnce seçimlerden sonra gel bakalım Muharrem için biz seçime aday açıklandığım gün kaybettik. Gel bakalım Muharrem de kaybettik. Çift başlı görüntü verdik dedi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin gel bakalım Muharrem de seçimi kaybettik sözlerine Muharrem İnce'nin açıklamaları kendi görüşüdür, saygı duymak gerek. Geçmişte takılıp kalırsak geleceği inşa edemeyiz diye karşılık verdi. Hala o seçim akşamı konuşuluyor. Ne oldu da Muharrem İnce ortalıktan kayboldu? Türkiye'nin kritik seçimlerinden biri yaşanırken en önemli adaylardan biri olan Muharrem İnce neden hiçbir açıklama yapmadan İsmail Küçükkaya'ya adam kazandı mesajı atarak ortadan kaybolmuştu? Bu sorulara o ilk günden itibaren ben de yanıt aradım. Kaçırıldı, ailesiyle tehdit edildi, rehin alındı iddialarının hiçbiri doğru değil. Zaten asıl mesele dışarıdan olan hiçbir şey yok. Tamamen CHP'nin kendi iç yapısından kaynaklanan bir durum yaşandı. Muharrem İnce'nin adaylığı Anadolu solculuğu stratejisinin dışında bir gelişmeydi. Ama sonuç itibariyle Anadolu solculuğu daha çok güç kazandı. Muharrem İnce sorunu ortadan kalkmış oldu. O gece olanlar ve sonrasında tam bir projelendirilmiş hamle mi bilmiyorum ama sonuç itibariyle defansif ve muhafazakarlaşan muhalefet daha etkin hale geldi. O geceye dönersek CHP kulislerinden öğrendiğim Muharrem İnce'nin adaylığı zaten kazanamayız üzerine kuruluydu. Bu yüzden adaylıktan sonra Muharrem İnce'ye yakın isimlerin üstü çizildi. Muharrem İnce buna tepki olarak bazı mitinglere hastayım diye çıkmadı. Birkaç isim listeye eklenince geçici bir sulh sağlandı. Ama seçim gününe kadar Muharrem İnce ve genel merkez hep birbirlerinin açığını kolladı. Bu bile başlı başına seçim enerjisinin güç savaşında erimesine yol açtı. Muharrem İnce iyi bir performans gösterdi ama bu performansının sosyolojik ve siyasal tarafını iyi analiz etmedi. Her şeyin kendi kişisel durumundan kaynaklandığını sanıp genel merkez tarafına karşı vites yükseltti. İnce vites yükselttikçe genel merkez onu aşağı çekmek için hamleler yaptı. Seçim gecesine böyle bir itiş kakış arasında gelindi. CHP seçim verilerinde çok iddialı olduğunu açıklamış, iktidar manipülasyonlu sonuçları anında etkisiz kılacak bir veri akış sistemi kurduğunu söylemişti. Ama seçim akşamı hiçbir şey normal gitmedi. Seçim veri sistemi çalıştırılamadı. Zaman geçtikçe Muharrem İnce seçim sonuçlarına ilişkin hiçbir veri alamaz oldu. Genel merkez seçimi kazandıklarını açıkladı ama Muharrem İnce'nin elinde bir veri yoktu. Muharrem İnce ve Bülent Tezcan arasında çok sert telefon konuşmaları oldu. Muharrem İnce de sinirlenip otel odasından çekip gitti. Hiçbir açıklama yapmadı. Olanlar için konuşsaydım partime çok zarar verecektim dedi. Ama sonra konuştu. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi akşamından bu yana iftira kampanyası var. Bu komplolar CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Partideki bir küçük grup üretmiştir. Muharrem İnce'den bu kadar çekinmelerinden gurur duyuyorum ama entrikalardan utanıyorum. Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AK Parti'ye karşı harcasalar iktidar olacağız. CHP kendi ayağındaki prangayı kırmadıkça temiz siyaset yolunda ilerleyemeyecek. Temiz siyaset için bu pislik temizlenmelidir. Arınma buradan başlayabilir. Temizlenme, şahlanış buradan başlayabilir. Bu komployu ortaya çıkarır, cezalandırır, partiden atarsak emin olun yeniden şahlanırız. Muharrem İnce CHP geleneksel politikası içinde yetişen kurt bir politikacı. Ama kuzu postundaki kurtlar kadar kurt değildi ya da kurtlar sofrasında artık o kadar kurt değildi. Bir de kendini her şeyi sanma kibrini yenemedi. Sonuçta sadece seçimi kaybetmedi. Belki hala farkında değil ama kendine inanan güvenen hiçbir karşılık beklemeden peşinden koşanların kalplerini gönüllerini kırdı. O gönül kırıklığı ki konuştuğum birçok CHP'li o akşamı konuşurken gözleri doluyor. Bizi öylece ortada bıraktı. Çok ağır bir terk edilmişlik yaşadık diyerek gözyaşlarını sessizce bırakıyor. Muharrem İnce'nin o akşamki terk edişi ince bir sızı gibi hep kalacak gibi de görünüyor. Terk etmeyenler ve bırakmayanlar ise siyaset sahnesinde yeni figür oluyordu. Ekrem İmamoğlu gibi. Önce nasılsa kazanamaz, parti içinde Muharrem İnce gibi tehdit de olmaz denilerek aday yapıldı. Ama ceketi çıkarıp gömleğinin kollarını sıvadığı konuşma ile her şeyin seyri değişti. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz. Bu millete kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, delalet, hatta ihanet içerisinde olabilir. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Ekrem İmamoğlu hak yemem, hakkımı da yedirmem diyerek seçim gecesi ayakta kaldı. Türkiye'yi de ayakta tuttu, iki seçimi de kazandı. Daha önce kazandığı seçim bir şekliyle elinden uçup giden Mansur Yavaş da kazandı. Ekrem İmamoğlu kadar popüler değildi. Öne de o kadar çıkmadı. Seçildi. Sonrası ise CHP ve Sosyal Demokrat belediyeler içinde Yılmaz Büyükerşen belediyeciliği dışında bir örnek yokken Mansur Yavaş ile yeni bir model oldu. Her meseleye kafa uzatmak yerine belediyecilik ile insanlara ulaşma yolu seçti. Bu yolda onu epey popüler bir siyasi isim yaptı. Anadolu solculuğu döneminde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun başarısı "Stratejimiz kazandı, doğru yoldayız" iddiasına da dayanak yapıldı. İstanbul'un kazanılmasının RTE ve AKP tarihi içinde çok önemli bir yeri olduğu da önemli bir gerçektir. Ekrem İmamoğlu'na yönelik nefret ve öfke bu yüzden çok büyük. Erdoğan'ın seçimlerden önce söylediği "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sözleri de İmamoğlu öfkesinin hiç bitmeyeceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Sadece Ekrem İmamoğlu için değil bu öfke. Canan Kaftancıoğlu'na yönelik öfke ve nefretin arka planında da 24 yıl sonra İstanbul'u kaybetmenin acısı var. Özellikle İstanbul'u Anadolu solculuğu stratejisi mi kazandı? Mesela her şeye rağmen Muharrem İnce aday olsaydı kazanamaz mıydı? Tabii bu sorular çok sübjektif olabilir ama HDP ve Selahattin Demirtaş'ın rolünü de sorgulamaya engel değil. Selahattin Demirtaş'ın "seni başkan yaptırmayacağız" çıkışı ve 31 Mart seçimlerindeki "gerekirse bağrımıza taş basın ama mutlaka sandığa gidip faşizme hayır" anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir sözlerinin etkisi de tam olarak tartışılmış değil. Tayyip Erdoğan yönetiminin Habur'da PKK'lılar için kurulan seyyar mahkemeler dahil çözüm sürecinde yaşananlar daha çok tazeyken HDP ve Selahattin Demirtaş ile yan yana olmayı büyük suç haline getirmesi de bu tartışmayı gölgeliyor. Selahattin Demirtaş'ın Hendek olaylarında takındığı tavrın onun ötekileştirilmesine zemin hazırladığı da bir gerçek. Ama Hendek olaylarına bakıp sadece oradan değerlendirilmesi de çok doğru bir analizlere yol açmıyor. PKK gibi terör ve silah zoruyla varlığını koruyan bir yapıya rağmen Selahattin Demirtaş'ın "seni başkan yaptırmayacağız" ve "bağrınıza taş basın, oy kullanın" çıkışının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iki çıkışın İmralı bakış açısından daha farklı olduğu da bir gerçek. İstanbul seçimlerinde APO mektubuna, hatta Osman Öcalan'a sarılmaktan çekinmeyen bir iradeye karşı sandık çağrısı önemliydi. Türkiye'nin korku ikliminde tartışmanın, gerçeğe yaklaşmanın zor olduğu bir yerde bu tartışmalar olması gerektiği gibi yapılmıyor. Kürtler ihtiyaç halinde herkesin sarıldığı ama ihtiyaç bitince görmezden gelinen bir hayalete, hatta öcüye dönüştürülüyor. İktidar için tamamen böyle muhalefet ise Kürtlerle ilgili Selahattin Demirtaş'ın oy kullanın cesaretini gösteremiyor. Kazanılan belediyelerin kayyımlarla ellerinden alınması, milletvekilliklerinin düşürülmesi konularında yalnız kaldılar. Özellikle Selçuk Adnan Mızraklı ve Ayhan Bilge'nin cezaevine gönderilmelerine sessiz kalınması gibi. Türkiye'nin önündeki dönemde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş gibi isimler daha ön plana çıkacak mı göreceğiz. Ama asıl Anadolu solculuğunun Türkiye'yi nereye götürdüğünün sonuçlarını göreceğiz. Erdoğansız bir Türkiye olursa başarılı olmuş olacaklar, olmazsa işte Türkiye'nin yaşadığı her şeyin sorumluluğu da üstlerine kalacak. Tayyip Erdoğan'ı sandıkla gönderme başarısı elde edilirse, Erdoğan'ı kurtarmak için uydurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni dönemin inşasına ve büyük hasarın onarılmasına yarayacak. Yani Erdoğan'ı kurtarmak için uydurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Erdoğan'ın sonu, yeniden parlamenter laik sistemin kurulmasının ise en büyük aracı olacak. 29. ayrımın sonu. Sayfa 291.